Ayrım 8.
C. Toplumsal yapıdaki tutarsızlıkların çok oluşu. Değişen toplumlarda, özellikle hızlı değişme dönemlerinde, tüm kurum ve mekanizmalar aynı hıza değişmezler. Bu durum, toplumu oluşturan çeşitli öğeler arasında önemli tutarsızlıklar yaratır. Bu tutarsızlıkların artması oranında devrim olasılığı da yükselir. D. Toplumsal yapının eşcinsenliği ve basitliği. Bu toplumun yapısı nedenle eşcinsten, yani homojen ve basit ise, toplumdaki huzursuzluk ve memnuniyetsizlik o denli hızlı yayılır ve toplumu etkiler. Çünkü karmaşık toplum yapısında bulunan, memnuniyetsizliği yemecek mekanizmalar olmadığı için her kesim huzursuzluktan hemen etkilenir. E. Toplumdaki çıkar çatışmalarının şiddeti ve bunları kanalize edecek mekanizmaların yokluğu. Bir toplumda çıkar çatışmaları çok şiddetli ise ve bunları kanalize edecek parlamento, toplu pazarlık gibi kuruluş ve mekanizmalar yoksa ya da işlemiyorsa, bu hemen siyasal şiddete dönüşecektir. F. Toplumsal hareketliliğin olmayışı. Bir toplumda insanların meslek ve gelir değiştirmelerine, yani bir sınıftan ötekine geçmelerine toplumsal hareketlilik denir. İşte bir toplumda bu hareketlilik oranı düşükse, yani insanlar gelir durumlarını ve toplumsal statülerini düzeltemiyorlarsa, siyasal şiddet olasılığı o oranda artar. G. Aydınların küsmeleri ve kendilerini çekmeleri. Hiçbir düzen toplumdaki aydınların desteği olmadan uzun dönemde yaşayamaz. Bir düzenin uzun dönemli yazgısı büyük ölçüde aydınların davranışlarıyla belirlenir. Aydınlar mevcut düzenden desteklerini çekmiş ve küsmüşlerse, uzun dönemde o düzen barışçı yollarla da olsa, şiddet yoluyla da olsa mutlaka değişecek demektir. H. Toplumsal beklentilerin toplumsal olanakları oranının yüksek oluşu. Bir toplumda her ne nedenle olursa olsun olanaklar beklentilerin çok gerisinde kaldığı zaman memnuniyetsizlik hemen artmaya başlar. Bu oranın değişme olasılığı yoksa devrim olasılığı da yükselir. Hele durumun daha kötüye gittiği zamanlarda, yani olanaklar ile beklentiler arasındaki uyumsuzluk azalma yerine arttığı zaman devrim kaçınılmaz olur. I. Toplumun tarihten ve coğrafyadan gelen farklı grupları içerme oranı. Bir toplum farklı etnik, dinsel, kültürel gruplardan oluşuyorsa, mevcut memnuniyetsizliklerin hemen bu eski farklılıkların kimliğine bürünerek yeniden ayrılıkçı eğilimleri körüklemeleri beklenir. Bu durumun mevcut düzen içindeki bütünleşmeyi sarsması ve bu yüzden de bir devrime yol açması son derece olağandır. İ. Bireylerin devrimci davranışa yönelmesi. Birey toplumdaki değer çatışmasını ve anomiyi algılıyor, kendini bireysel olarak güçsüz kabul ediyor ve sistemi de yetersiz görüyorsa toplumu düzeltme isteği onu devrimciliğe iter. 3. Devrime yol açan siyasal koşullar. A. Mevcut siyasal düzenin toplumdaki en güçlü varlığı iktidara getirmemesi. Bir toplumda mevcut güç dengesinin gerçeğe en uygun biçimde siyasal iktidara yansıması gerekir. Bu yansıma gerçeğe uygun değilse, gerçek güç dağılımına uygun bir siyasal iktidar mutlaka oluşur. Fakat bu süre zorla ortaya çıkar. Bir başka deyişle ister demokratik olsun, isterse olmasın, her siyasal rejim mevcut dengede en güçlü olanın iktidara gelmesiyle işlevsellik kazanır. Bu işlevini yerine getirmeyen rejim mutlaka değişir. B. Siyasal iktidarın nasıl değişeceğinin belirlenmemiş olması. Bir toplumda mevcut siyasal rejim, yöneticilerin nasıl değişeceğini saptamamışsa, bu değişimin şiddet yoluyla olması en akla gelen olasılıktır. C. Siyasal iktidarın, toplumun tüm sınıf ve gruplarına açık olmaması. Siyasal iktidar yalnızca belli bir grup ya da sınıfa dayalı ve yalnız bu bireylere bağımlı ise, bir süre sonra toplumdaki öteki sınıf, grup ve kişilerin huzursuzlanması doğaldır. Üstelik bir süre sonra muhalefetin birleşmesi ve bir memnuniyetsizlik ittifakı biçiminde güç birliği ile iktidara el koyması da beklenebilir. Burada söz konusu olan hem sınıf ya da grup çıkarları hem de bu sınıf ve gruplara mensup bireylerin iktidar seçkinleri arasında yer alıp alamamalarıdır. D. Yöneticilerin temsil ettikleri sınıf, grup ve kişilerle bağlarının kopması. Siyasal iktidarın kendisini iktidara getiren kişi grup ve sınıflarla temasının kesilmesi ya da başka çıkarların savunucusu durumuna düşmesi, onları dayandıkları toplumsal güçlere karşı yabancılaştırır. Bu durumun toplumsal güçleri siyasal iktidara karşı şiddete dayalı bir değişme işlemine iteceği açıktır. E. Yönetim mekanizmasının yetersizliği. Siyasal iktidarı elinde tutan kişilerden bağımsız olarak yönetim mekanizması, bürokrasi, yürütme organı ve benzeri kuruluş ve mekanizmalar yetersiz ise toplum siyasal iktidardan beklediklerini bulamaz. Bu ise mevcut iktidara karşı güveni sarsar. F. Siyasal çatışmaların ister doğrudan çıkarlara, isterse ideolojiler biçiminde dolaylı çıkarlara bağlı olsun barışçı yollara kanalize edilememesi. Bir siyasal sistemin birinci işlevi, bir toplumdaki farklı ve çatışan çıkarlara sahip kişi, grup ve sınıfları bir arada tutabilmektir. Bunun da birinci yolu, bu farklı çıkarların doğurduğu her türlü çatışmanın barışçı yollarla çözümüne ilişkin mekanizma ve kurumların varlığıdır. Siyasal olarak başta parlamentonun geldiği bu kurumlar, her çeşit etkileşim kurumlarını, mahkemeler, meslek kuruluşları, işçi ve işveren kuruluşları ve bunların etkileşimini sağlayan toplu pazarlık mekanizması gibi mekanizmaları içerirler. Bu kurumların yokluğu ya da barışçı görevlerini yerine getirememeleri siyasal açıdan hemen devrime yol açar. G. Siyasal sistemin kendine karşı olanlara meşru muhalefet olanağı tanımaması. Her düzenin içinde yalnız siyasal iktidara değil, düzene karşı olanlar da vardır. Bunların mevcut siyasal iktidara karşı olanlarla birlikte meşru muhalefet kanallarından yararlanıp yararlanamamaları düzenin sürüp sürmemesini belirler. Muhalefete meşru kanallarla işlevini görme hakkı tanınmazsa bu durum tüm muhaliflerin bir devrim çerçevesinde bütünleşmelerine yol açar. H. Mevcut siyasal düzenin toplumun sorunlarına uzun dönemde yanıt verebilecek çözümleri oluşturamayacağına ilişkin inanç. Bir toplumdaki siyasal düzenin toplumun sorunlarına alternatif çözümleri oluşturup oluşturamayacağı o düzenin yazgısını belirler. Mevcut düzen içinde çeşitli ve özellikle çözümü güç yapısal sorunlara farklı görüş açılarına göre farklı çözüm önerileri oluşturulamıyorsa toplumda umut azalır. Bunun bedeli de siyasal düzene ödetilir. Umut yaratamayan ve farklı çözüm önerileri üretemeyen siyasal düzen zor yoluyla değiştirilir. I. Siyasal birliğin zorla ve yapay biçimde bir araya getirilen öğelerle oluşturulmuş bulunması. Özellikle imparatorluk dönemlerinde görülen sömürgeci yaklaşımlar bu öğenin işlevselliği bakımından örnektir. 20. yüzyılda görülen ve önce Avusturya Macaristan, Osmanlı gibi imparatorlukları, sonra da İngiliz İmparatorluğunu yıkan olaylar bu öğeye bağlıdır. Çağını yaşamış olan siyasal rejim çökmeye mahkumdur. İ. Siyasal düzenin savaş ve benzeri nedenlerle zayıflamış olması. Düzen doğal ya da dış nedenlerle güçsüzleşmiş olabilir. Doğrudan siyasetle ilgili olmayan bu tür nedenler, siyasal düzenin güçsüzleşmesine yol açtığından devrim için gerekli ortamın doğmasına yol açar. J. Emperyalist bir dış baskının varlığı. Bir toplum, kendisinin ekonomik olanaklarını sömürmek isteyen bir başka ülke tarafından siyasal olarak denetleniyorsa, bu denetime baş kaldırması oldukça beklenen bir olaydır. Üstelik böyle bir dış düşmanın varlığı, ülke içindeki farklı ve hatta karşıt güçleri devrim için ittifaka bile sürükler. 2. Bir devrim için gerekli olan öznel koşullar. Bir devrimin ortaya çıkması için nesnel koşulların varlığı her zaman yetmeyebilir. Ancak insanoğlunun doğrudan doğruya kısa dönemde yönlendirdiği ve güdümlediği bir takım öğeler nesnel koşulları hazır olan bir devrimi su yüzüne çıkartabilir. Ya da yine doğrudan kısa dönemli yönlendirme ve güdümlemelerle bir devrim öne alınabilir ya da geciktirilebilir. Öte yandan kişilerin kısa dönemli insan yaşamına sığan etkinlikleri belli devrimlerin yönlerinin ve niteliklerinin bile bir süre değişmesine yol açabilir. Pek doğal olarak bireylerin kendi yaşam dönemleriyle sınırlı olan öznel koşullar tümüyle nesnel koşulların önüne geçemezler. Fakat nesnel koşullar olgunlaştığı zaman devrimin gerek gerçekleşmesinde gerek niteliklerinin belirlenmesinde etkili olabilirler. Fransız devriminde Napolyon'un, Rus devriminde Lenin'in ve Troçki'nin, Türk devriminde Mustafa Kemal'in rolleri hep böyle öznel koşulları simgeleyen rollerdir. Öznel koşulları çok kabaca liderlik, örgüt ve ideoloji olarak üç grupta toplamak olanaklıdır. Değerli araştırıcı Doğu Ergil, benim öznel koşullar dediğim koşulları inanılır bir program, onu uygulayacak örgütlülük ve sürükleyici, güvenilir bir liderlik olarak sayıyor. Program kavramını ben daha genişleterek ideoloji olarak ele aldım. Daha çok psikoloji, sosyal psikoloji ve örgüt sosyolojisini de ilgilendiren bu öğeler, toplum bilim ile bu alanlar arasında disiplinler arası sınırlarda incelenmek zorundadırlar. 1. Liderlik. A. Toplumda devrimci potansiyeli yönlendirecek simgesel bir liderliğin varlığı. Nesnel koşulları devrime hazır olan bir toplumda, birey ya da örgüt olarak bu koşulları kişiliğinde ya da örgütünde simgeleştirecek bir kişinin ya da grubun varlığı, olgunlaşmış olan koşulları devrime dönüştürebilir. B. Genel devrimci güçleri bütünleştirecek, birleştirici bir liderliğin varlığı. Toplumun çeşitli kişi, grup ve sınıflarında, farklı kesimlerinde oluşmuş bulunan huzursuzluk ve memnuniyetsizlikleri belli ittifaklar içinde birleştirecek ve güç birliğini kuracak bir liderliğin varlığı, devrimin ortaya çıkışını hızlandırabilir. C. Liderliğin zamanlama konusundaki becerisi. Bir toplumda çeşitli süreç ve oluşumları, tarih ve toplumsal güçler açısından doğru yorumlayabilecek ve ne erken ne de geç eyleme geçecek bir liderliğin varlığı, devrimin zamanından önce ortaya çıkarak bastırılmasını ya da gecikerek yozlaşmasını engeller. D. Grup dinamiğini iyi kullanan bir liderin varlığı. Nesnel koşullar olgunlaştığı zaman bunların toplumsal ve tarihsel çözümlemelerini doğru yaparak doğru ittifaklar kurmak da yetişmez. Lider kadrosu içindeki ilişkiler bakımından da gerçek bir liderin kendi grubu içinde grup dinamiği bakımından da liderlik niteliklerini iyi kullanması gerekir. E. Toplumda karizmatik bir liderin varlığı. Bu toplumda daha önceki eylemleriyle belli bir efsane yaratmış olan kişilerin varlığı, bir eylemin başına geçtiklerinde ona gerek eylem, gerekse örgüt liderliği açısından büyük ölçüde yardımcı olurlar. Bunun en güzel örneği Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal Paşa'nın Türk Kurtuluş Savaşı'nın da liderliğini yüklenmiş olmasıdır. F. Liderin uzmanlık, cazibe, meşru güç ve ödül ve ceza verme yetkileri bakımından mevcut yapı içinde gücünün kanıtlanmış olması. Bu devrimin oluştuğu dönemde ortaya çıkan liderlerin toplumdaki geleneksel güç kaynakları bakımından da liderlik özellikleri taşımaları hiç kuşkusuz kendi yerlerini ve liderlik işlevlerini devrim açısından daha uygun bir duruma getirir. G. Devrim koşullarının gerektirdiği somut durumlara uyum sağlayabilecek esnek liderin varlığı. Her toplumdaki devrim koşulları hiç kuşkusuz belli soyut ve kuramsal modellere göre yorumlanır. Fakat her toplumun zaman içindeki gelişme düzeyi ve kendine özgü nitelikleri somut durumların bu soyut modellere uygunluğunu bozar. Lider bu somut durumlara uyum sağlayabildiği, kuramsal bağnazlıktan ve katılıktan kendini kurtarabildiği oranda başarı oranı artar. Sosyalizm adına devrim yapılan her ülkedeki uygulamanın birbirinden çok farklı olması, başarılı liderlerin kendi sosyalizmlerini kurmuş olmaları bu durumun sonucudur. 2. Örgüt. A. Toplumda nesnel koşulların tek amaca yönlendirilmesini sağlayacak bir örgütün varlığı. Nesnel koşullar oluştuğu zaman bile bu koşulların tek hedefe kanalize edilmesi, bu yolla da etkin bir biçimde devrim için kullanılması ancak geniş kapsamlı ve tek hedefli bir örgütün varlığına bağlıdır. B. Örgütün temsil yeteneği. Toplumda devrimci potansiyeli tek çatı altında toplayacak örgüt, toplumun tüm muhalif kesimlerini temsil etmekte ise devrimin oluşması çok daha kolay olur. Böyle bir temsil durumunun eksikliği, nesnel koşullar olsa bile durumu bir devrimciden çok bir kargaşaya, kaosa götürür. Bunun en güzel örneği Fransız devriminin ilk yıllarıdır. C. Devrim için gerekli uzmanlık bilgisine sahip olan bir örgütün varlığı. Toplumdaki nesnel koşullar olgunlaşmış olsa bile, iktidarın nasıl ele geçirileceğini ve daha sonra neler yapılacağına ilişkin beklentileri ve bilgileri uygulayacak kişiler yoksa, örgüt nesnel koşulların somuta dönüştürülmesinde işlev yapamaz. Buna karşılık neyi nasıl yapacağını tarihten gelen deneylerle de bilen uzmanlarla dolu bir örgüt, belli bir devrimi daha öne alabilir ya da kargaşa durumunda iktidara el koyarak devrimi gerçekleştirebilir. D. Örgütün gücü. Bir toplumun nesnel olarak devrim aşamasına gelmiş olsa bile, devrime öncülük edecek örgütün siyasal, toplumsal, ekonomik ve askeri gücü yeterli değilse devrim olmaz. E. İç işleyişi etkin olan bir örgütün varlığı. Toplumda nesnel koşullar oluşmuş olsa bile belli bir örgüt kendi içinde kesin bir hiyerarşiye ve etkin haberleşme kanallarına sahip değilse bu koşulları eyleme dönüştüremez. Ancak kargaşalığa yol açar. 3. İdeoloji. A. Toplumdaki muhalefeti tek hedefe kanalize edecek bir ideolojinin varlığı. Bir toplum nesnel koşullar açısından devrim aşamasına gelmiş olsa bile insanları, devrim olayında muhalifleri bir arada tutan ve onlara eylemin anlamını belirten bir ideoloji yoksa devrim bir toplumsal olay içinde patlak vermez. B. Toplumu yalnız devrim öncesi değil, devrim sonrası da seferber edebilecek bir ideolojinin varlığı. Bir ideolojinin yalnız devrimci güçleri seferber ederek iktidara el koyma aşamasında işlevsel olması yeterli değildir. Devrim sonrası sürekli olarak devrimci güçlerin kafasını işgal eder. Bu açıdan yeni toplum modelini huzursuz kesimlere sunamayan bir ideoloji, nesnel koşullar hazır olsa bile bir devrimi hızlandıramaz. C. Başka zaman ya da başka mekanlarda başarıya ulaşmış bir ideolojinin varlığı. Bir toplumun devrimci güçlerini seferber edebilecek bir ideolojinin bu özelliği büyük ölçüde ya başka toplumlarda ya da aynı toplumda başka zamanlarda başarıya ulaşmış olmasında yatar. D. Muhalif grupların çıkarlarına uygun bir ideolojinin varlığı. Bir devrimin ortaya çıkmasının en önemli niteliği, toplumun güçlü kesimlerinin maddi çıkarları açısından geleceğe, devrim sonrasına ilişkin olumlu beklentilere sahip olmasıdır. Mevcut devrimci ideoloji bu beklentileri yaratıyorsa devrimin gerçekleşmesi çok daha kolay olur. 4. Öznel koşullar arasındaki ilişki. Buraya dek bilimsel irdeleme amacıyla soyutlanan öznel koşullar aslında birbirlerine son derece bağlı öğelerdir. Bir başka deyişle lider, örgüt ve ideoloji birbirlerinden çok zor ayrılabilirler. Çünkü bu üçü arasındaki ilişki bir karşılıklı bağımlılık, bir karşılıklı belirleme ilişkisidir. Lider, ideoloji ve örgütü, örgüt lideri ve ideolojiyi, ideoloji ise lideri ve örgütü belirler. Böylece öznel koşullar bir lider-örgüt-ideoloji bütünü içinde gelişir. Bu açıdan burada yapılmış olan ayrımın yalnızca inceleme ve irdeleme amacıyla yapılan, gerçeğe tam uyamayan bir soyutlama olduğu hiçbir zaman akıldan çıkarılmamalıdır. 3. Nesnel koşullar ile öznel koşullar arasındaki ilişki. Hiçbir lider, örgüt ya da ideoloji, nesnel koşullar var olmadan tek başına bir devrime yol açamaz. Bunun en güzel ifadesi, devrimciler ve devrimci düşünceler her an her toplumda vardır ama her an her toplumda devrim olmaz sözünde görülür. Buna karşılık nesnel koşullar hazır olduğu, yeterince olgunlaştığı zaman mutlaka toplumsal bir kargaşa ortaya çıkar. Bu toplumsal kargaşanın düzenli ve tutarlı bir devrime dönüştürülebilmesi ise büyük ölçüde öznel koşulların varlığına bağlıdır. Öte yandan son bir söz, nesnel koşullarla öznel koşulların birlikte olgunlaştığı belirtilerek söylenebilir. Bir başka deyişle birinin oluşması hiç kuşkusuz ötekini de hızlandıracaktır. Çünkü her iki öğeler grubu da aynı toplumsal ve tarihsel ortam içinde ortaya çıkar. 4. Devrim açısından siyasal iktidar ve ordu. Her devrimin nesnel koşullar oluştuktan sonra bile belli bir oranda hareket kuvvetine gereksinme duyduğu açıktır. Bu kuvvet çağımızın modern devletlerinde silahlı kuvvetlerden oluşur. Bu açıdan nesnel ve öznel koşullar birlikte olgunlaşsalar ve uyum içinde olsalar bile ortada bir askeri harekat sorunu olacaktır. Bu noktada bir ülkedeki silahlı kuvvetlerin durumu ile siyasal iktidarın arasındaki ilişkiler büyük önem kazanmaktadır. Her şeyden önce kendi içinde bölünmemiş bir silahlı kuvvetin ağırlığını hangi tarafa koyarsa o tarafın kazanacağının mutlak olduğu açıktır. Bu durumda nesnel ve öznel koşullar olgunlaşsa bile son hesaplaşma silahlı kuvvetler tarafından belki önce kendi içlerinde yapılacaktır. Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığı zaman bölgenin en kıdemli komutanı ve sivillere bile buyurma gücüne sahip bir asker olduğunu unutmamalıdır. Yine unutulmamalıdır ki Atatürk'ün askeri harekatı yalnız düşmana karşı değil, aynı zamanda padişah yanlısı olanlarla kendisine askeri olarak baş kaldıranlara karşı da yürütülmüş ve kazanılmış bir harekattır. Yine Mustafa Kemal'in gerek iddiaçılar zamanında ordunun politikaya karışmasına karşı çıkmış, gerekse kendisinin cumhurbaşkanlığı sırasında komutanları politika ile askerlik arasında kesin bir tercih yapmaya zorlamış olmasının altında orduda siyasetle alakadar unsur bulunmasındaki mahsur yatmaktadır. Çünkü siyasal oyunların ve arenanın içine giren ordunun siyasal partilere koşut olarak kendi içinde de bölüneceğini ve bu durumun ülkenin uluslararası savunma gücünü yıpratacağını Mustafa Kemal çok iyi biliyordu. Bu yüzden Atatürk gerek devrimi hazırlandığı iddiaçılar döneminde gerekse devrimi gerçekleştirdiği cumhuriyet döneminde özenle orduyu siyasetin dışında tuttu. Ordunun kendi içinde bölünlendiği durumlarda devrim açısından ordu ile siyasal iktidar arasında ilginç bir ilişki vardır. Sağlam bir iktidar ile bütünlüğünü sürdüren bir ordu birbirlerini destekler. Ordu ile siyasal iktidarın uyumu bozulduğunda siyasal iktidarın gücü büyük ölçüde zayıflamış olur. Bu konuda Arendt'in son derece ilginç bir gözlemi vardır. Tarih boyunca pek çok devrimi incelemiş olan Arendt şöyle diyor. Genel olarak devrimler siyasal otoritenin gücünün ortadan kaldırılmasına neden olmazlar. Böyle bir güçsüzlüğün sonucu olarak ortaya çıkarlar. 1965. 5. Nesnel koşullar açısından Türk devrimi. Bu çalışmanın esasını iki temel üzerine kurmaya çalıştım. Birinci temel toplum bilim açısından Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Türk devriminin incelenmesidir. İkinci temel ise Atatürk'ün ve Türk devriminin devrim tarihi açısından ele alınmasıdır. Şimdiye dek Türkiye'de yapılan çalışmalar genellikle devrim tarihi ve bir devrimin nesnel koşulları üzerinde çok durduğu için irdelemelerimi daha çok bir devrimin öznel koşulları üzerinde odaklaştırdım. Böylece Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk devrimine katkısını daha iyi belirleyebileceğimi umdum. Yine de kitabın bütünlüğü açısından bir devrimin genel koşullarını aramaya çalıştığım bu bölümü bitirmeden nesnel koşullar açısından Türk devriminin bir dökümünü yapmak gereğini duydum. Böylece bir devrimin öznel koşullarını incelemeye ve Mustafa Kemal Atatürk'ü çözümlemeye çalıştığım bölüm daha anlamlı olur diye düşünüyorum. Türk devriminin nesnel koşullarını, bir devrimin nesnel koşulları adı altında dökümünü yapmaya çalıştığım ilkelere göre aynı sistematik içinde kısaca ele alacağım. Bu çabam sırasında Türk devriminin içinde oluştuğu ülke ve dünya koşullarının da daha iyi anlaşılacağını umut ediyorum. 1. Ekonomik koşullar. İmparatorluk ekonomik bakımdan bütünüyle çökmüştü. Şimdi bu koşulları genel kuramsal çevremize göre sıralayalım. A. Osmanlı İmparatorluğu'nda ulusal gelir dağılımı yalnızca çeşitli sınıflar ve gruplar açısından adaletsiz olmakla kalmıyordu. Aynı zamanda kapitülasyonlar yoluyla Türk Müslüman olmayan tebaa tüm Osmanlı'yı sömürüyordu. Hem iç sömürü oranı çok yüksekti hem de bu sömürü sonunda elde edilen gelir içeride kalmıyordu. B. 3. Ahmet devrinden itibaren başlayan batıya yetişme çabası ve reform arayışları ekonomik olanakların çok önüne geçmişti. Bir başka deyişle toplumun ve yönetimin siyasal, toplumsal, askeri ve ekonomik beklentileri ekonominin büyüme hızını çok aşmıştı. C. Osmanlı yönetimi ve halkı özellikle yabancıların ekonomik alanda yaptıklarını gözetlemek fırsatına sahiptiler. Gerek tarım alanında, gerekse sanayi alanında özellikle yabancı uyruklu olan azınlıkların yaptıklarını tüm ülke görüyordu. Bunların bir bölümü Osmanlı doğumlu oldukları halde yalnızca kapitülasyonların ayrıcalıklarından yararlanmak için ülkedeki yabancı konsolosluklar aracılığı ile yabancı uyruklu olmuşlardı. Bu etkinlikler Osmanlılar arasında da niçin biz yapamıyoruz sorusunun sorulmasına yol açmaya başlamıştı. D. Toplumda üretimin artırılmasını engelleyen yapısal darboğazların tümü vardı. Teknoloji geriydi. İlişkiler hala feodal düzeydeydi. Gerek sermaye gerekse teknik bilgi yetersizdi. Bağımlılık ise dışa doğru tümüyle tek yönlüydü. E. Osmanlı İmparatorluğu her ne kadar önceleri imparatorluğun çeşitli yerlerinden doğrudan artı ürün alan bir yapıya sahiptiyse de sonraları bu gelir kaynaklarının tümünü yitirmiş ve sonunda da kendi artı ürünü dışarı aktarılır duruma düşmüştü. Bu nedenle sorunlarını dışarıdan kaynak aktararak çözmesi olanağı yoktu. Dış kaynaklar olarak başvurduğu borçlanma mekanizmaları ise bir süre sonra tam bir iflas ile sonuçlanmıştı.